Ayrım 26. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşart. Sayfa 270. Siyasi partiler de var. Uluslararası Af Örgütü ile öteki insan hakları kuruluşlarının raporları hakkında ne düşünüyorsunuz Sayın Başbakan? Bunlar Türkiye dışında etkin olabilir, dış ilişkilerimizi olumsuz etkileyebilir. İçeriden ses çıkaran yok nasıl olsa diyecek değil ya. Bazıları Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarının doğru olduğunu düşünebilir. Altına imza koyduğunuz işkenceye karşı Birleşmiş Milletler ve Avrupa Sözleşmelerine göre bu gibi kuruluşların savlarını araştırma zorunda olduğunuzu da bilmiyor musunuz? Yoksa bu sözleşmeleri imzalarken yine şaka yaptınız, yine birilerini mi kandırdınız? Raporlarda yazılanların büyük kısmı artık Türkiye'de son bulan karışık dönemle ilgili. Bu doğru değil ama öyle olsun. Raporlarda yazılanların küçücük bir kısmı ile ilgilenseniz bari. Bakın, Türkiye'ye gelip insanlarımızla rahatça konuşabiliyorsunuz. Gazetelerde istediklerini yazabiliyorlar. İngiltere'de bile belki bu kadarını yazamazsınız. Türkiye'de siyasi partiler de var. Bozuk plak gibi hep aynı şeyler. Size bir örnek vereyim. Kısa bir süre önce özellikle Cumhuriyet gazetesinde bir haber çıktı. Özellikle demek ne demekse. Güneydoğu'da bir köyde halka insan dışkısı yedirildiğine dair bu haber çok yankı yarattı. Daha önceleri de kendi iktidar döneminde de insanlar dışkılarını yemeye zorlanmış, benzer şeyler olmuştu. Ama her nedense gazetede sadece bu haberle yetinilmişti. Konuyu basın toplantılarında sordular. Biz işkenceye şiddetle karşıyız. Herhangi bir olay varsa soruşturulur ama siz doğru yazdığınızdan emin misiniz diye cevap verdim. Bu tek yanlı bir yayın. Bugüne kadarki soruşturmalar böyle bir olayın olmadığını gösteriyor. Madem soruşturma bitmedi, o zaman siz niye konuşuyorsunuz diyen yok. Hayır, olay o değil. Eğer olay anlattığınız gibi olsaydı, onca hukuk oyununa, onca korumaya karşın binbaşı Cafer Tayyar Çağlayan Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmazdı. 3 Haziran 1990. Olayın ne olduğunu belki merak edersiniz diye yazıyorum. 13 Ocak 1989'da Cizre'deki iki polis memuru öldürüldü. Binbaşı Çağlayan sabaha karşı Yeşilyurt köyüne operasyon düzenledi. Köylülere dayak attığı ve onlara insan dışkısı yedirdiği iddia edildi. Köy muhtarı Abdurrahman Müştak, köy sakinlerinden Kamil ve Bahattin Müştak ile Abdullah Gündoğan, Cizre Cumhuriyet Savcılığına yaptıkları başvuruda tarihte nice zalimlerin bile aklına gelmeyen bir sorgulama yöntemini açığa çıkarıyorlardı. Çevreden toplatılan insan pislikleri muhtarın amcası Kamil Müştak aracılığıyla yaşlı genç demeden tek tek herkesin ağzına verdirilmiştir. Daha sonra bu insan pisliği Kamil Müştak'ın oğlu Bahattin Müştak tarafından zorla babasının ağzına verdirilmiştir. Yeşilyurt köylüleri aylar süren hak arama savaşındaki kararlılıkları nedeniyle çeşitli kuruluşlarca ödüllendirildiler. Ne Özal'ın tek ayak üstünde söylediklerini, ne İçişleri Bakanı Kalemli'nin yalanlarını, ne olağanüstü hal bölge asayiş komutanı Hulusi Sayın'ın suçlamalarını, ne de 7. Kolordu komutanı Selahattin İmer'in tehditlerini şimdi anımsayan yok. Oysa Yeşilyurt denilince kendi pislikleri zorla yedirilen insanlar ve Türkiye geliyor akla. Bölgede benzer olayları yaşayan başka insanlar da vardı. 1 Mayıs 1989'da Mazgirt ilçesinin duvarlarına slogan yazmak nedeniyle gözaltına alınan Özcan Erdoğan, insanlara sindirim sistemiyle yapılan işkencenin başka bir örneğini anlatıyordu. Makatıma cop soktular, sonra o copu ağzıma sokarak yalattılar, son olarak ağzımı zorla açarak içine işlediler. 23 Temmuz 1989. İslam ve İlhan Aysoy, Güroymak Jandarma Komutanlığı'nda kendilerine hayvan pisliği yedirildiği için Bitlis Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundular. Savcı Özer Tarhan, 3713 sayılı terörle mücadele yasası gereği suç duyurusunu Bitlis Valiliği İl İdare Kurulu'na gönderdi. Gelen yanıtta adı geçen güvenlik görevlilerinin belirtilen suçu görevleriyle ilgili olarak işledikleri sonucuna varıldığı bildiriliyordu. Bu durumda Bitlis Cumhuriyet Savcılığının görevsizlik kararı vermekten öte yapabilecek hiçbir şeyi yoktu. Evrininkiler ile Özal'ınkileri anlatan onlarca, yüzlerce örnek sayılabilirdi. Anlaşıldığına göre sözü edilen köy, teröristlerin yakınlarının bulunduğu az sayıdaki köylerden biriymiş. Hatta planlarından bazılarını burada yapmışlar. Böyle köylerde öğretmenlerin okulda çocuklara ders vermelerini engelliyorlar. Burada da okulu pislemişler. Dikkat edin, soruşturma bitmedi diyen de kendisi, bunları anlatan da. Buraya gelen binbaşı okulun halini görünce bunları siz yemelisiniz demiş. Bu sadece laf. Böyle kötü bir şey karşısında bu söylenir. Hayret doğrusu. Olay bu. Şimdi Cumhuriyet bunu yazdı. Soruşturma sonunda belki de o binbaşı tazminat davası açabilir. Akıl veriyor akıl. Ama o binbaşı dava açamaz. Çünkü o insanlara yaptığı daha neler neler var. Maalesef Türkiye'de tazminatlar çok düşük. Doğru, 500 milyonluk dava açıyorsun. 13 milyona hükmediyorlar. Onu da halk ödüyor. Biraz düşünmeniz için 50 milyonluk açıyorlar. 2 milyona hükmediyorlar. Onu da Yargıtay bozuyor. Özal'ın Kürt sorununa ilişkin tutumu üzerine Süleyman Demirel, devletin çankayası fevkalade yanlış bir iş yapmaktadır, gaflet, dalalet ve hatta ihanet içindedir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne yönelttiğiniz her şey bu ülkenin sırtına hançer saplamaktadır. Milletin bir takım mukaddeslerini çankaya koltuğu için parçalamaya kalkarsanız zehir zıkkım olsun tepkisini gösterdi. 20 Mart 1991. Bastıran seçimlerde her yolu meşru sayan politikalara umut bağlanıyordu. Özal'ın Celal Talabani ve Mesut Barzani'yi Çankaya'da kabulü bardağı taşıran son damla oluyordu. Okyay'dan çıkıyor, Irak'ın rejim karşıtları Özal'ın başkanlığında Çankaya'da hükümetten habersiz toplanıyorlardı. 2 Eylül 1992. Özal'ın dönüş planında Nakşileri, Süleymancıları ve Kürtleri kucaklayan bir partinin yeri vardı. 27 Eylül 1992. Bunu artırmayı düşünüyoruz. Siz artırın ama unutmayın ki bunları da seve seve ödeyecek olanlar var. Uluslararası Af Örgütü belki 6 ay sonra raporunda bu konuya Cumhuriyet küpürü ile yer verecektir. Reuters haber ajansından Owen Davies ve Hugh Pope ile söyleşi 2 Şubat 1989. İşçi hareketlerinin siyasi olarak yönlendirildiğini söylediniz. İşçiler yürümektedirler. Yıllardır ilk kez seslerini çıkarmaktadırlar. Beyanatlar var, onu söyledik. İktidar yükselen muhalefeti durdurmak için antidemokratik her yola başvurmaktadır. Peki efendim, sizin bu tavrınız gayri siyasi mi? Ücretler konusundaki politikalarınız, enflasyonun altındaki ücret artışı öngörüleriniz, buyruklarınız gayri siyasi mi? Son yıl işçi ücretleri, son yıl büyük çapta enflasyon artışından dolayı geri kalmıştır. Böylesine bir enflasyonlu ülkeyi ben de yönetirim. Ekonomi hani iyiye doğru gidiyordu? Bunu tamir edeceğimizi başından beri söyledim. 5 yıl daha, 10 yıl daha diye durmadan süre istediğiniz doğru. Bu yıl düşmezse bir dahaki yıl mutlaka düşecek diye yıllarca işlettiniz insanları. Bu yeni değildir. Türk İş'le bu konuda anlaştık. Türk İş'in darbe yapacak askerlerle bile anlaşma yapan bir sendikal kuruluş olarak yakın tarihimize geçtiğini biliyorduk. Ama sizinle yaptıkları bu son anlaşmayı bilmiyorduk. Türk İş Genel Sekreteri Sadık Şide, askeri hükümette görev almasını eleştirenlere bu hükümete 10 Eylül günü teklif alırız. Bu teklif icra kurulu bilir. Bütün icra kurulu üyeleri böyle bir teklifle şeref ve onur kabul ederiz demişlerdir. Bu görevin alınmasının çok doğru olacağını ittifaklı karara bağlamışlardır diye yanıtlayarak anlaşmayı açıkladı. Türk İş 13. Genel Kurul tutanağı 21-25 Aralık 1983. Daha evvel de anlaştık. Biz de zaten buna alıştık. İşçilerin haklarını aramalarını siyasi boyutuyla görüyorsunuz. Sonra da bizim işçiler konusundaki politikalarımız gayri siyasidir diye açıklamaya kalkıyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi efendim? Hayır efendim, sizin söyledikleriniz biraz siyasi, fazla siyasi hem de. siyasetin ölçüsünde kendi belirlemek istiyor anlaşılan. Yani belli bir siyasi partinin görüşünü bize söylüyorsunuz. Aramızda komünist var demediğine, tutun yakalayın demediğine bin şükür. Öyle gözüküyor. Partisizim deyip de partili olanları çok gördük. Bu bir dedikodu, bir dokundurma ama kime? Anlamak kolay değil. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile yaptığı görüşmeden sonraki açıklamaları 13 Nisan 1989. 1 Mayıs'la ilgili ne düşünüyorsunuz? 1 Mayıs bayram değildir, resmi bayram değildir. 1 Mayıs'ta kanunsuz yürüyüş yapanlar olursa bu memleketin huzurunu bozmamak için her türlü tedbiri alıyoruz. İşçi bayramı da değildir. Dünyanın her tarafında da bunların iddia ettiği gibi işçi bayramı nedeniyle böyle bir tatil yoktur. Ve hemen söyleyeyim, 1977 kanlı Taksim pazar günü unutulmamıştır. 1980 öncesi olmasaydı kar zarar hesapları dışında ne konuşabilirdiniz ne anlatabilirdiniz bu halka diye düşünüyorum zaman zaman. Efendim, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün en önde yürürüm açıklaması var. Yürüyebilir, kim yürürse yürüsün, kanunsuz yaptığı takdirde mani oluruz. Olamadınız ama Sayın Erdal İnönü, Kızılay'ı bir uçtan öte uca olmasa da karşıdan karşıya yürüyerek geçti, ne haber? İsterse milletvekili olsun, hepsine mani oluruz. Başbakanın bu yanıtını duyan polisler, Taksim'de milletvekillerine nasıl saldırmasınlar, saldırdılar da. Turgut Özal'ın 27 Nisan 1989 açıklaması. Gider ne yapalım? Özal'ınkini Evren'inkinden ayıran bir tek nokta vardı. Evren için söz konusu olmayan insan hakları, Özal için zaman zaman söz konusu oluyordu. Özal insan hakları denildiğinde kendi haklarını anlıyordu. Bir de çok yakınlarının. Örneğin Nakşibendi Şeyhi Reşit Erol'un Milli Güvenlik Konseyi kararıyla Bozcaada'da ikamete zorunlu kılınmasını insan haklarına aykırı buluyordu. Ve Evren'den Şeyh'in affedilmesini istiyordu. Ve askeri hükümetinde görevli bakanına hiçbir şey söyleyemeyen Evren, Özal'ın af dileğinin midesini bulandırdığını yazıyordu. Bitip tükenmez anılarında. Özal, 16 siyaset adamının zincir bozan askeri kampına kapatılmalarına zil takıp oynamıyordu ama ağzını açıp tek sözde söylemiyordu. Cumhurbaşkanlığı için Özal aday olmasın diyorlar. İnsan haklarına aykırı bu. Yani bir insanın aday olma hakkına mani olmak. En tabii hakkı. Sivas 22 Eylül 1989. Bu sözlerin söylendiği yılda ölenleri, öldürülenleri düşününce insanın en doğal hakkının aday olma hakkı değil, yaşama hakkı olduğunu anlatmak gerekiyordu. Yaşama hakkı ellerinden alınan onlarca insanın ölüsü de hiç kimseyi utandırmıyordu. Samet Aslan, Neriman Papiş, Ömer Kızılırmak, Abdullah Keleş, Osman Esendemir, Ömer Savun, Hüseyin Demirtaş, Bünyamin Orhan, Sabri Orhan, Şehmuz Orhan, Mehmet Akkuş, Darius Akgöl, Mehmet Yaşar, Hüseyin Hüsnü Eroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Kazım Kırca, Üzeyir Arık, Münir Aydın, Feyzi Beyhan, Sadun Beyhan, Abbas Çiğdem, Reşit Eren, Nedim Öner, Ali Ay, Mehmet Ertürk, Ali Çat, Abdülrezzak Toy, Fehmi Savcı, Aslan Boyacı, Ali Kotil, Hamdi Önder, İhsan Karaca, Münir Aydın ve Üzeyir Erzik'in ölümleri vukuat-ı adliyeden sayılıyordu. Cezaevlerindeki açlık grevlerinde hayatlarını kaybedenler var. Bu sorunun Özal iktidarının 6. yılında sorulduğunu düşünün lütfen. 280 tutuklu ve hükümlü, ölüm orucuna dönüşen açlık grevinin 35. günü Eskişehir E tipi cezaevinden Aydın E tipi cezaevine götürüldüler. Eskişehir cezaevinde ortaya çıkarılan iki tünel nedeniyle haklarının kısıtlandığı belirtilerek 29 Haziran'da başlatılan açlık grevi 52 gün sonra Mehmet Yalçınkaya ve Hüseyin Hüsnü Eroğlu'nun ölümleriyle noktalandı. Açlık grevinin 35. günü 3 Ağustos 1989 saat 2'de açlık grevi eylemine katılanların Aydın ve Nazilli cezaevlerine gönderilecekleri bildirildi. Ring adı verilen çelik zırhlı dört yanı kapalı, sadece üst bölümünde 4-5 parmak kalınlığında bir havalandırma bölümü bulunan araçlar 7'de yola çıktı. Kavurucu Ağustos sıcağında 15 saat sonra Aydın'a gelindi. Jandarma ve gardiyanlarca dayak atılarak koğuşlara yerleştirildiler. Mehmet ve Hüseyin o gün 3 Ağustos 1989'da öldüler. Eylemin sona erdiği gün devlet hastanesinde 53 tutuklu ve hükümlü ölümle yaşam arasındaki o ince çizgi üzerinde dolaşıyorlardı. Tutuklu ve hükümlü yakınlarından 39 kişi dövüldü ve gözaltına alındı. Hep hadiselerin bir tarafına bakıyoruz. Bu üzücü bir hadise. Ama dışarıdan devamlı tahrik ediliyor. Ölenlerin acaba suçları nedir? Onları biliyor musunuz? İdam mahkum mu? Kaç kişi öldürmüş? Biliyor musunuz? Böyle bir soruya bu yanıtı veren bir siyaset adamının bir başbakanın programında insan unsuru olabilir mi? Lütfen düşünün. Biz cezaevlerinde o kadar kolaylıklar getirdik, o kadar insani muamele yapıyoruz. Bakınız, aileleriyle görüşmeleri için otobüsler dahi tahsis ediyoruz. Mamak askeri kışlasının nizamiyesinden cezaevinin önüne kadar tahsis edilen belediye otobüsleri ziyaretçileri bilet karşılığında taşıyorlardı. Bu bir güvenlik önlemiydi, insani bir yaklaşım değildi, inanmayın. Ama bütün bunlara rağmen bu tür problemleri azdıran insanlar var maalesef. Sonunda böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Onları da alıp hastanelere götürüyoruz. Doktor kontrolüne alıyoruz. Ama İngiltere'de de oldu. İran'ın adamları açlık grevine başladılar. 4 tanesi de öldü. İnsan sözcüğünün başına tane sıfatı getiren bu yaklaşıma ne denir? Tedaviyi de kabul etmediler. Burada da aynı hadise olmuş. İngiltere'de oluyorsa bizde de böyle şeylerin olması demokrasinin gereğidir demediğine şükretmeli bence. Yani bu ölümleri namus davası ya da öteki cinayetlerle bir mi tutalım? Hayır, ben öyle demedim. Ama hep tek taraflı gösteriyorsunuz dedim. Peki tedavi kabul etmezlerse? Tedavi kabul etmezlerse gider. Ölür diyemediği için gider diyor. Ne yapalım? Tedavi kabul etmesi lazım. İngiltere'de oldu. Kimse bana bir şey söylemedi. ANAP MKYK toplantısından sonraki açıklama 7 Ağustos 1989. Örgütlenme hakkına çekince. Evreninkinde insan hakları ve özgürlükleri hiç yoktu. Özal'ınkinde ise böyle sorunlar hiç dert edilmiyordu. Biri iki ayağı üstünde yatsıyordu çağdaş dünyanın değerlerini, öteki tek ayağı üstünde savunuyor görünüyordu. Hepimizin bildiği gibi ülkemiz 1983 yılında parlamenter demokrasiye yeniden döndü. Hadi canım sen de. Hayır, parlamenter demokratik rejime dönülmedi. Beş generalin milletvekili olmalarında sakınca görmedikleri insanları Ankara'ya göndermek için seçimler yapıldı, parlamento açıldı. Rejim demokratik değildi. Çünkü temel insan hak ve özgürlüklerinin savunduğunuz dünya görüşünde öncelikli bir yeri yoktu. Hak ve özgürlüklerin gereğini yerine getirememenizin nedeni, beraber yola çıktığınız evren ve arkadaşlarını suçlayarak açıklıyordunuz. Yetiştirmeniz Adnan Kahveci'nin deyişiyle daha fazla demokrasi için çıkaracağınız kanunları evren peşinen veto edeceğinden ANAP gerekli adımları atamamış. Ahmet Kahveci, Kürt sorunu nasıl çözülmez? Bir çözüm paketi önerisi raporundan 1992. Bir yandan evren mazeretine sığınmanın, bir yandan da onu savunmanın tutarsızlığını artık herkes çok iyi biliyor. 1990 ve 1991 yıllarında çok önemli adımlar atıldığı savınında geçerliği yok bence. Önemli denilen adımların tümü sahte çünkü. Bunları bir yana bırakıp 1990-1991 yıllarında yaşama hakları ellerinden alınanlara bakın. Bunca insanın ellerinden yaşam haklarını da evren mi aldı diye sorarlar insana. MÇNA'nın ne olduğunu anımsayabildiniz mi? Melih Çalayoğlu 15'inde, Nermin Alkan 16'sında iki çocuk. Biri orak çekit çizmiş sırasının üstüne, öteki savaşa hayır yazmış okul duvarına. Açlık grevi kurbanı felçli Aysel Zehir'e, 1 Mayıs kurbanı felçli Gülay Beceren'e pasaport vermeyen, dava açan iktidarın başında Özal mı var, Evren mi? 6 yaşındaki Ufku Çetin'i 67 saat gözaltında tutan kim? Bacağında kurşunla hapis yatırdığınız Özcan Beldek'in 14 yaşında olduğunu biliyor muydunuz? Demet Demir, Mediha Cürbaz ve Esma Polat adında genç bayanların gözaltında başlarına gelenlerden haberiniz oldu mu? Ruhi Su'ya, Orhan Apaydın'a, İnkılap Dal'a pasaport vermeyen kim? Sosyolog Hella Schulenberger'i cezaevine tıkanları, Danimarka, Norveç ve Finlandiya'nın Türkiye'deki diplomatlarını gözaltına alanları hiç merak ettiniz mi? Gazete bürolarını aratan, matbaalarını basan, gazete ve dergi toplattıran iktidarın başında kim vardı? Sizi eleştirdikleri için Çanakkale, Tunceli, Foça, Göcek'in seçilmiş belediye başkanlarına yapılanları nasıl unutursunuz? Gorbaçov'un anılarını yayımlayan Ömer Günbulut için Alman yazar Wittling'in 1846'da yayımlanan kitabından alıntı yapan Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi sorumlu yöneticisi Erkan Kayılı için 15'er yıl hapis cezasını hangi iktidarın savcıları istediler? Geo dergisinin Türkiye özel sayısını TCK'nın 142. maddesine aykırılıktan Alman DGM'si mi toplattırdı? Teğmen Şeref Baba, muhasebeci Ümit Sakızlı, İşçi Rasim Dernek, Yargıç Nurullah Aydın'a sizi eleştirdikleri için yaptıklarınızdan şimdi pişman mısınız? Baki Özpalat, Mustafa Özdürek, Doktor Ahmet Miski, Turgut Yüksel, İbrahim Delikanlı ve Hacı Bayram Yüksel'e gücünüz yetiyor da sizi Marcos'a benzeten Demirel'e niçin sesiniz çıkmıyor? İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin Karşıyaka Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin sizi karşılamama kararı almalarının tarafsız olmadığınız için suç unsuru taşımadığı görüşünü içinize nasıl sindirdiniz? 14 Mart 1990. Ya da Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı'na katılmak için ülkemize gelen Alman Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Roman Herzog'un köşk davetinizi reddetmesi uykunuzu kaçırmadı mı? Önce bu sorulara yanıt verin, sonra demokrasiye dönülüp dönülmediğini bir kez daha düşünün. Olur mu canım kardeşim kahveci? Hükümetimiz demokratik sistemin bütün kurumlarına yeniden işlerlik kazandırdı. Yok ya, demokratik sistem güçlendirildi. Görürsem söylerim. Halkımızın siyasi, sosyal arzu ve beklentilerinin daha iyi karşılanması için demokratik standartlarımızın daha da yükseltilmesi hususlarında bizden evvel hiçbir hükümetin yapamadığı birçok önemli ve cesur işler gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihi en karanlık günlerini sizin döneminizde yaşadı. Yapılanlar gerçekten cesur işlerdi, biraz da iyi niyet. %21,75 oy oranı ile gitmiyorum diyebilmek, bir hafta önce 12 bakanı istifa eden bir hükümet için güven oyu isteyebilmek gerçekten hiçbir hükümetin yapamayacağı işlerdendi. İnsanlar ya çabuk unutuyor ya da bellekleri böyle şeylerin unutulması için programlanıyor. Örneğin Özal ve ailesi hakkında verilen soru önergelerini işleme koydurmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın hangi partiden milletvekili seçildiği, kim olduğu ve bu hizmetinin karşılığında nerelere kadar yükseldiği hiç düşünülmedi ve sorgulanmadı. Ya da demokratik sistem güçlendirildi diyenlere elden ele dolaşan, çoğaltılıp satılan MİT raporunda yazılanlar ne diye soran olmadı. 76 SYP milletvekilinin verdikleri meclis araştırması önergesini reddederken MİT'i mi, ülkeyi mi, bölgeyi mi düşünüyordunuz? Yoksa üstü örtülecek pislikler mi vardı? Demokrasiye inanan insanların hayali ihracat yapan 450 firma hakkında hazırlanan 950 raporu sümenaltı etmemeleri gerekirdi. Demokrasiye inanan siyasi kadrolar adı güzel cinayetini, Özal suikastini aydınlatmak zorundaydılar. Bir yandan güç odaklarından yakınmak, bir yandan Emlak Kredi Bankası'nın soygununa göz yummakla demokrasi standartları yükseltilemiyordu. Bunca yıl susturmayı başardığınız Hasan Celal Güzel, Kaya Erdem, Necmettin Karaduman, Vural Arıkan, Bedrettin Dalan bir gün konuşmaya başlarlarsa ne olur hiç düşündünüz mü? Ya da Bilge Erol, Hande Mumcu, Asım Ekren, Ertan Sert, Turan Çevik suskunluklarını bozarlarsa. Bütün bunlar iyi de hem ben Kürdüm diyebilen ilk cumhurbaşkanıyım diye nutuk atıp hem de Avrupa Konseyi'ne Güneydoğu'da insan haklarını askıya aldık demenin anlamı ne? 23 Ağustos 1990. 1991 Mayıs'ında 3304, 1991'de ise 2000 kişiyi gözaltına almanın, sorgulamanın demokratik sistemi güçlendirmekle ilişkisi ne? Türk İş Yönetimi'ni DGM'de yargılamanın 3 Ocak 1991 ya da İstanbul Barosu yönetimini görevden almaya kalkışmanın 17 Temmuz 1990 demokrasiye katkısı ne? SHP'ye Güneydoğu raporu için DGM'lerinde Cumhuriyet Başsavcılıklarında soruşturma açılmasının 28 Temmuz 1990 kime yararı var? Çankaya Belediyesi'nin satranç turnuvasına 18 Mayıs 1990, Güven Park'taki heykel sergisini 23 Mayıs 1990, Çocuk ve Şiddet Paneli'ni 18 Şubat 1991 yasaklamakla elinize ne geçti? Şair ve yazarların düşüncenin önündeki engellerin kaldırılması için İstanbul'da yürümelerine izin verilseydi 15 Haziran 1990 ne olurdu? Adli yılın açılışında yapacağı konuşmanın metnini Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Önder Sav'dan 3 ay önce istemek biraz ayıp olmadı mı? 30 Haziran 1990. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Anıtkabir'e koyacakları çelenkte sansüre hayır, demokrasiye evet yazan bandı kaldırmak. 25 Temmuz 1990. SHP'nin işkencecilerden hesap sorulacak, hanedan gidecek, demokrasi gelecek yazılı seçim afişlerini indirmek 14 Ekim 1991. Ayıbını kim taşıyacak? Önce uluslararası plandaki kararlarımıza bir göz atalım. Önce onların kandırılması gerektiği nasıl da biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi işkence ve kötü muamelenin önlenmesi konusunda iki önemli uluslararası belge vardır. Biliyoruz ne olacak? Hükümetimiz Birleşmiş Milletler'in bu konudaki sözleşmesini kabul etmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylamıştır. Aynı konudaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi kabul edilerek meclis onayından geçmiştir. Kabul edilmiş de, onaylanmış da ne olmuştur? Sen ona bak, çekinceleri söyle. Çekincelerin en ilginçleri Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeydiler. Dünya çocuklarının hak ve özgürlüklerini ayrıntılı bir biçimde düzenleyen sözleşmenin 17, 29 ve 30. maddelerine Türkiye hayır diyordu. Bu maddeler Kürt çocuklarını ilgilendiriyordu. Çekince konulan maddeler Türkiye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü ilgilendiriyordu dışişlerine göre. Ama sözleşmenin çekince konulan maddelerindeki haklar da korunacaktı. Çocuk çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan öyle istediği gibi yararlanamayacaktı. Türkiye bu bilgilerin üretimi, değiş tokuşu ve yaygınlaştırılması, dilsel gereksinimlere özel ilgi gösterilmesi gibi yaklaşımlara hayır diyordu. Madde 17. Türkiye çocuğun anne babasına, kendi kültürel kimliğine, diline ve değerlerine, yaşadığı ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesine hemen evet demiyordu. Ya da çocuğun anlayış, barış, hoşgörü, cinsiyet eşitliği, haklar, etnik, ulusal ve dinsel gruplar ve yerel kökene sahip kişiler arasında dostluk ruhu içinde özgür bir toplumda sorumlu yaşama hazırlanması gibi yükümlülüğe evet diyebilir miydi? Madde 29. Hele hele etnik, dinsel ve dilsel azınlıkların ya da bölgesel kökene sahip kişilerin bulunduğu ülkelerde bir azınlığa mensup olan ya da yerel nitelikli bir çocuğun kendi toplumsal çevresindeki diğer kişilerle birlikte kendi kültürünü yaşama, kendi dinini öğrenme ve uygulama ya da kendi dilini kullanma hakkı çiğnenmeyecektir maddesine çekince koymamak düşünülemezdi. Madde 30. Türkiye'nin 1991 yılında 106. ülke olarak imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Özal'ın Dünya Çocuk Zirvesi'nde piyaka yapmasından başka hiçbir işe yaramadı. Avrupa Sosyal Şartı da kabul edilmiş ve Yüce Meclisçe onaylanmıştır. Gerçek dışı konuşanlar başbakan olsalar da adlarının başına getirilecek sıfat bellidir. Çünkü imzalandığı söylenen bu sözleşmeye konulan çekinceler çok önemlidir. Avrupa Sosyal Şartı'nın örgütlenme hakkına ilişkin 5. toplu pazarlık hakkına ilişkin 6. maddesine çekince koyduktan sonra böyle bir yalanın işe yaramayacağı herkesçe bilinmektedir. Türkiye'nin 28 yıl önce imza atarak taraf olduğu Avrupa Sosyal Şartı, 11 Mayıs 1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu çok önemli iki temel maddenin yanında 6 maddeye daha konulan çekincelerle onaylanıyordu. 5. ve 6. madde yanında 2, 3, 8 ve 15. maddeleri ile 4. maddenin 1, 2 ve 4. fıkralarına, 7. maddenin 1, 2, 7 ve 10. fıkralarına çekince konuluyordu. Bu maddelerin hangi hakları kullandırmadığını, kısıtladığını uzun uzun irdelemek yerine, Türkiye'nin bunca yıl sonra hangi nedenle sözleşmeyi onayladığı sorusunu yanıtlamanın daha doğru olacağına inanıyorum. Onay gerekçeleri bir gereksinimi, bir geç kalmışlığı anlatmıyor bence. Tam tersine ANAP'ın oyun içinde oyun kurnazlığını sergiliyor. Avrupa Sosyal Şartı'nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin yasa tasarısının gerekçesinde altında Turgut Özal'ın imzası bulunan kurnazlık, AT'ye tam üyelik başvurusunun yapılmış olması ve ILO'da 1989 Haziran'ında yapılacak görüşmeler olarak anlatılıyor. 16 Mayıs 1989. Avrupa topluluğuna 14 Nisan 1987 tarihinde tam üyelik için başvuran bir ülkenin sosyal ölçüleri artık Batı Avrupa ülkelerinin ölçülerine uyarlanmalıydı. Sonra Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kara listesine alınmak Türkiye'nin üstünde Damokles'in kılıcı gibi duruyordu. Özal'ınkinde de tıpkı Evren'inkinde olduğu gibi çalışanlara daha ileri sosyal haklar sağlamak gibi ilkeler dert edilmiyordu. Diğer taraftan vatandaşlarımıza Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na ferdi müracaat hakkı tanınmıştır. Bu biçimiyle pratikte hiçbir işe yaramayan bu girişimle iç kamuoyu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Divanı'na yargı yetkisi tanınıncaya dek tam 2 yıl süreyle oyalanmış ve işletilmiştir. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'na kişisel başvuru hakkı Özal döneminin en çok sömürdüğü ve yararlanmaya kalkıştığı bir konu oldu. Türkiye Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladıktan 33 yıl sonra 28 Ocak 1987'de kişisel başvuru hakkını tanıdı. Türk yurttaşlarına kişisel başvuru hakkı tanınmasını insan hakları alanında çok büyük bir aşama olarak anlatan iktidar, Türkiye'nin yurttaşlarına bu hakkı tanımayan Kıbrıs ve Malta ile birlikte son 3 ülkeden biri olduğu gerçeğine değinmiyordu. Türkiye yurttaşlarına bu hakkı tanıyordu. Bu hakkın kullanılmasını da engelliyordu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen hak ve özgürlüklere aykırı bir davranışın İnsan Hakları Divanı önüne getirilebilmesi, ilgili devletin yargı yetkisini tanıması koşuluna değinilmeden insan hakları alanındaki ilerleme nutukları atılıyordu. Türkiye İnsan Hakları Divanı'na yargı yetkisini 2 yıl 10 ay 28 gün sonra 26 Aralık 1989'da tanıyarak kişisel başvuruyu bir ölçüde anlamlı kıldı. Avrupa Konseyi ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Kamran İnan, Türkiye'den 300 kişinin işkence nedeniyle İnsan Hakları Komisyonu'na kişisel başvuru yaptığını açıklamasından çok önce 28 Eylül 1990, ANAP'ta liberallerin öncüsü Mesut Yılmaz bu kurumu mahkum ediyor ve Türkiye'de işkence olaylarından daha fazla asılsız işkence iddiası var. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'na 200'e yakın kişisel başvuru olmuş, bunların birçoğu öngörülen koşullar içinde yapılmamıştır, diyordu. 19 Şubat 1988. Mesut Yılmaz bu sözleriyle işkenceyi mi yatsıyordu, komisyonu mu eleştiriyordu pek belli olmuyordu. Belli olan tek şey Evren'inkini belirleyen işkencenin Özal'ınkini de belirlemeyi sürdürdüğüydü. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na 1585 kişisel başvuru yapılmıştı. Adalet Bakanlığı'na yapılan 5000 başvurudan ancak 1000 kadarı işlem görmüştü. Yargıya götürülebilen olaylarda 32 güvenlik görevlisi işkence yapmaktan hüküm giymişti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın Kasım 1991 verileri. Nihayet Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne geçen ay sonunda Strasbourg'a yaptığımız ziyaret sırasında Avrupa Konseyi İnsan Hakları Divanı'nın yargı yetkisini tanıdığımızı divana bildirdik. Tam 2 yıl sonra ama. İç mevzuat açısından iyileştirmelere gelince bu konuda yapılanların belli başlılarını şöylece özetlemek mümkündür. Dış mevzuattaki iyileşmeler bir işe yarıyor da. Gözaltı süresi kısaltılmıştır. Gözaltını kaldırdık desen kim inanır? Gözaltı süresinin 10 kişiyi geçen toplu suçlarda DGM'nin görevine girmeyen hallerde 15 günden 4 güne, DGM'nin görevine giren durumlarda ise 6 güne indirilmesini, 10 kişiden fazla sanığın Sanık denmez ona, zanlı denir bir kere. Olduğu toplu suçlarda ise gözaltı süresinin azami 10 güne indirilmesini ve bütün hallerde savcının veya hakimin yazılı emri olmasını öngören bir kanun tasarısını meclise sevk etmiş bulunuyoruz. Ön kapıdan bırakılıp arka kapıdan alınma uygulamasına engel olabiliyor musunuz? Önemli olan bu. Gerisi lafı güzel. Ceza muhakemeleri usul kanunumuz sanığa gözaltı süresinde avukatı ile görüşme hakkını tanımaktadır. Niye uygulamıyorsunuz diye Allah rızası için bir kerecik olsun Adalet Bakanlarınız Necat Eldem'e, Mahmut Oltan Sungurlu'ya, Halil Ertem'e, Mehmet Topaç'a ve Şakir Şeker Beylere sordunuz mu? Sorduysanız onlar da mı tek ayakları üstünde yanıtladılar bu yüz karası uygulamaya ilişkin görüşlerini? Ne dediler? Bu hakkın kullandırıldığından emin olunması bakımından kanunun meclis müzakere zabıtlarına istinaden açıklamasını yapan bu genelge yayınlanmıştır. Bırakın başka yerleri, başkent Ankara'da bile sözünü dinletememiştir hükümet. Başkent Ankara'da bile yüce meclisi ipleyen olmamıştır. Dipnota bakın da içiniz sızlasın, yüzünüz kızarsın. TBKP liderleri Haydar Kutlu ve Doktor Nihat Sargın gözaltında tutuldukları süre içinde avukatlarıyla görüşemediler. Her fırsatta Türkiye'yi utandırmak hakkını kullanan Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ın katı tutumu Adalet Bakanı Sungurlu'nun bile tepesini attırdı. Sungurlu savcı Demiral'a gücünün yetmediğini söyledi. Sanığın avukatıyla görüşme hakkı bir iyileştirme gibi sunuluyor olsa da temel insan hak ve özgürlükleriyle ilgili temel belgelerde yer alan ve uzun süredir uygulanan bir haktı. Gözaltına alınanların ailelerine, avukatlarına ve doktora derhal ulaşma hakkı demokratik rejimlerin tümünde işliyordu ve güvence altındaydı. 1989 yılında tek ayak üstünde yapılan bu konuşmanın gerçeklerle hiç ilişkisi olmadığı, o tarihten sonra Türkiye'ye gelen uluslararası insan hakları kuruluşları ve organizasyonlarınca da saptanıyordu. Bu konudaki olumsuz görüşler Türkiye raporlarına yansıyordu ama hiç aldıran olmuyordu. Avukatlarla görüştürülme konusunda ilerleme memnuniyet vericidir. Madem öyle, DYP-SYP koalisyon hükümetinin demokratikleşme paketinde yıllar sonra ne arıyor bu konu? Ölüm cezasını öngören suçların sayılarının azaltılması amaçlanmıştır. Kimler için ama onu da söylesene. Nitekim Türk Ceza Kanunu'nun 13 ayrı maddesinde öngörülen ölüm cezalarının müebbet mahkumiyete çevrilmesi hakkındaki kanun tasarısını meclise sevk etmiş bulunuyoruz. Kandırıyorsunuz, kandırıyorsunuz. Bu maddeler arasında TCK'nın 141. maddesinde öngörülen ölüm cezası da vardır. Söz verdiniz de ondan. Sizin bu maddeye girenler hakkındaki görüşlerinizi herkes çok iyi biliyor. Özal'ın Batı'yı kandırma nutukları attığı bir dönemde Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, TCK'da ölüm cezası öngören maddenin değiştirildiğini, 13 Eylül 1989 tarihinde düzenlediği basın toplantısıyla açıklıyordu. Genellikle adli suçları kapsayan 13 maddeden ölüm cezaları kaldırılırken çoğu siyasal suçlar için ölüm cezaları özenle korunuyordu. TCK'nın 125, 126, 127, 129, 131, 133, 136, 138, 146, 147, 149, 156, 285, 286 ve 450. maddelerinde hüküm giyenler için yine dar ağaçları kurulabilecekti. Ceza yasasının 70, 82, 132 son, 138'e 2, 141'e 1, 217'ye 1, 403'e 6-7, 406'ya 2, 407'ye 2, 418'e 1, 439 ve 499'a 2. maddelerinde öngörülen ölüm cezaları ise kaldırılmıştı. Örneğin TCK'nın 403. maddesi uyarınca uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle ölüm cezasına çarptırılan 18'i kadın, 576 kişi ipten dönüyor, gönül rahatıyla ömür boyu hapis cezalarını çekmeye başlıyorlardı. Devlet Güvenlik Mahkemelerinde 403. madde kapsamında 329 dava dosyası vardı. Olmayan tek hak olan öldürme hakkını devlet kontrollü olarak elinde tutmayı sürdürüyordu. İnfaz kanununda yapılan değişiklikle cezasının %40'ını iyi halde geçiren mahkumlara tahliye imkanı getirilmiştir. Doğru olmasına doğru da ayrıcalıklar olması. Hapis cezalarında erteleme hadleri sanıkların lehine genişletilmiştir. Yasada var olanı yeni bir şeymiş gibi yutturmanın ne alemi var? Bir yerde ikamete mecbur edilme cezası kaldırılmıştır. İşte buna düpedüz tek ayak üstünde konuşma denilebilir. İnanmayan dipnota bakabilir. Olağanüstü hal yasasının 11K maddesi uyarınca yargı kararı olmaksızın bölge dışında yaşamaya mecbur edilen 8 yurttaş, bu konuşmanın yapıldığı basın toplantısını evlerinden uzakta, sürgünde dinlediler. Zübeyir Aydar, Mehmet Ali Sevilgen, Aydın Kılvan, Ayşe Karabulut, Remziye Rüzgar, Emin Turhan, Hasan Ertaş ve İzzettin Aksu, kamu düzenini bozucu faaliyette bulundukları gerekçesiyle 11.9.1989'da bölge dışına gönderildiler. Başbakan Turgut Özal, bu basın toplantısını 15 Ekim 1989 tarihinde yaptı. Genel gözetim cezası uygulamasına gelince, hükümet bir yandan infaz yasasında değişiklikler gerçekleştiriyor ve binlerce insan cezaevlerinden salınıveriliyor, öte yandan aynı hükümetin Adalet Bakanı Necat Eldem, yazılı emirle genel gözetim cezasının çabuklaştırılmasını Yargıtay'dan istiyordu. Özal'ınkinin en belirgin yanı gibi görünmekte, sorunları çözüyormuş gibi görünmek, ekonomiyi tıkırındaymış gibi göstermek, demokrasiyi işliyormuş gibi sergilemek de üstlerine yoktu. Çok eskilere dayanan bir uygulama olan fişleme sistemi kaldırılmıştır. At Martini Özal dağlar inlesin, söylediklerine inanan olmadığını bilmelisin. Güvenlik soruşturmaları basitleştirilmiştir. 1988 yılı başında Türkiye'de de her 32 kişiden biri devletin gözetimi altına giriyordu. MİT ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri tarafından oluşturulan güvenlik soruşturması fiş ve dosyalarının sayısı 1.683.000'e ulaştı. 1974 yılında bu sayı 40.000 idi. Cumhuriyet 14 Mart 1988. İşe girmek, yurt dışına çıkmak, üniversiteye kayıt yaptırmak gibi çeşitli nedenlerle 4,5 milyon yurttaş hakkında arşiv fişleri var. 15 Mart 1988 Cumhuriyet. Bu iyileştirmelere yenilerini ilave etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunlar da tek ayak üstünde söylenen, doğru olmayan sözlerdi. Çünkü altında İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner'in imzası bulunan 18-10-1982 tarih B tip 4831-6462-82 J kor sayılı emriyle yayımlanan Bilgi Toplama ve İşlem Büro ve kısımlarının görev, yetki ve sorumlulukları yönergesi yürürlükteydi. Bu yönergeyle çok geniş bir suç tanımı yapılıyor. İlgililer hakkında fiş düzenleme yöntemi geliştiriliyor. Bu fişlerin ilgili kişilerin ölümüne dek saklanması öngörülüyordu. Kanıt yetersizliğinden serbest bırakılsalar bile bu kişinin suç işlediğine ilişkin güvenlik kuvvetlerinde güçlü kanaat varsa hazırlanacak fişe fotoğraf eklenecekti. Fişler renk renkti. Anarşik olaylarda turuncu, kaçakçılık işlerinde sarı, askerlik işlerinde mavi, öteki suçlarda beyaz fiş düzenlenecekti. Bugüne değin bu yönergeyi yürürlükten kaldıran bir genelge yayımlanmadı. Üstelik Başbakanlığın 3-5-1985 tarih 19-383-08719 sayılı genelgesinde güvenlik soruşturmalarının emniyet fişlerindeki bilgilere dayandırılmasına olanak sağlandı. Basın toplantısı 15 Ekim 1989. 26. ayrımın sonu sayfa 287.